Ayrım 47.
Bugün Hristiyanlıkta iki çeşit oruç vardır. Ökaristik, eklesiyastik oruç. Ökaristik oruç. Bu oruç komünyondan, ekmek şarap ayini. Önce belirli bir süre katı besinlerin yenilmesinin yasaklanmasıdır. Ökaristiyayı ekmek şarap ayinini karşılamaktan dolayı ökaristik oruç diye adlandırılmıştır. Bu oruç eskiden gecenin saat 12'sinden komünyon zamanına kadar hiçbir şey almamak, yememek, içmemek şeklindeyken, şimdi 2. Vatikan Konsili'nden sonraki değişiklikle komünyondan 1 saat önce hiçbir şey yememek ve 3 saat öncesinden alkol almamak şeklinde icra edilmektedir. Eklesiyastik oruç. Bu oruç Katolik Kilisesi'nde 40 günlük perhiz dönemidir. Kilise takvimine göre yılın belirli dönemlerinde yerine getirilen bir kefaret, tövbe uygulamasıdır. Bu oruç günümüzde oldukça hafifletilmiş ve azaltılmıştır. Tutulması gündüz tek bir yemek almak, sabah ve akşamda hafif yiyeceklerle yetinmek şeklindedir. Ortodokslar oruçta eski geleneğe bağlıdır. Onlarda orucun daha sert ve uzun dönemleri vardır. Bazı cemaatler, gruplar hariç, Protestanlar orucu reddederler. Bunlardan Anglikan Kilisesi oruç günlerini tayin ve tespit etmiş, fakat takip ve tatbik edilecek hükümleri oruçlunun vicdanına ve sorumluluğuna bırakmıştır. Hristiyanlıkta orucun ülkelere göre değişen hüküm ve gelenekleri vardır. Bazıları yumurta ve meyve yemekten kaçınır, bazıları yalnız kuru ekmek yer, bazıları da bunların hiçbirini yemez. Bazıları hayvani besinleri yemeyip nebati besinleri yiyerek orucu gerçekleştirir. B.C. Hinduizm'de oruç. Hinduizm'de nefis temizliği için senenin belirli günlerinde ve bayramlarda oruç tutulur. Hinduizm mensuplarının dua ve ibadetle geçirdikleri özel günleri vardır. Bu günlerde çoğunluk yemek yemez. Bütün gece kutsal kitaplarını okuyarak ve Tanrı'yı düşünerek vakit geçirirler. Oruç daha çok sayıda besini yememe şeklindedir. Bir nevi perhizdir. Bu hal bütün Hinduist gruplarda yaygındır. Bazı günlerde yalnız kadınlar oruç tutar ve Tanrı'nın kadınlık sıfatlarının tecelligahı olarak Tanrıçaya dua ederler. Bu günlere özel bir önem verildiği için ahd denilir. Bu günler nefsi temizlemeye ayrılmış günlerdir. Gayeleri de ruhani, manevi bir gıda ile ruhu gıdalandırmaktır. Brahmanlarda oruç geniş bir yer tutmakta ve uygulanmaktadır. Brahmanlar hala mahalli ayların 11 ve 12. günlerinde oruç tutarlar. Böylece tuttukları orucun sayısı bu geleneği devam ettirenlere göre 24 güne ulaşmaktadır. B.D. Cainizm'de oruç. Cainistlerde oruç geniş bir yer tutar. Daha ağır şartlar ve hükümler taşır. Cainistler arka arkaya 40 gün oruç tutarlar. Bu oruç çok sayıda besini yememe şeklindedir. Cainistler haklı bir sebep için oruçla intiharı kabul ederler. Ayrıca Cainistlerdeki ahimsa prensibi yaygındır. Bu prensibe göre hiçbir canlıya zarar vermeme bir ibadettir. B.E. İslam'da oruç ve diğer dinlerdekilerle bir mukayese. Orucun en belirli ve en özel şekline İslam'da rastlanmaktadır. İslam'daki orucun şartları, zamanı ve hükümleri açıktır. İstisnalar bir tarafa, keyfi bir durum söz konusu değildir. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun belirtilen hükümleri değiştirme yetki ve selahiyeti yoktur. Kitap ve sünnetle tespit edilmiştir. İslam dışındaki dinler oruç günlerini başlangıç ve sonuçlarıyla belirlememiş, bağlayıcı hükümler koyarak tam bir ibadet disiplini haline sokamamış, işi tamamen oluruna bırakmıştır. Birçok dinde insanlar oruç tutacakları günleri seçmekte, sayılarını tayin etmekte, tamamen veya kısmen yeme ve içmeden kesilme şekillerinden birini tercihte serbest bırakılmıştır. Bu din mensupları bazı yiyecekleri bırakmak ve bazılarını tercih etmekle emrolunmuşlardır. Hint dinlerinde bu şekildeki uygulamalara rastlanmaktadır. Bu din mensuplarının bazıları et, bazıları ateşte pişeni yememekte, bazıları da yalnız birkaç çeşit yemekle veya tuzlu suyla yetinmektedir. Bu keyfi durumlar orucun kıymet ve kuvvetini zayıflatmış, oruçtan bekleneni verememiştir. Orucun isteğe bırakılması insanların haddi aşmalarına, oruçtan beklenen ahlaki fayda ve fonksiyonların kaybolmasına sebep olmuştur. İslam bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da köklü bir yenilik ve tamamlama getirmiştir. İslam orucu belirli bir disiplin ve kurala bağlamış, insanların keyfi tasarrufundan çıkarmış, fıtrata en uygun, en kolay, manevi faydaları en fazla içinde bulunduran, fert ve topluma en çok etkili bir hale sokmuştur. İslam'ın yaptığı yeniliklerden biri de Yahudilikte matemin ve tarihi felaketlerin hatırası olan orucu, uğursuz ve karanlık bir çerçeveden kurtarıp, iyimserliğin hakim olduğu aydınlık ve sevinç verici, sonu bayramlı bir devreye dönüştürmesi ve umuma şamil kılmasıdır. Yahudi kutsal kitabında oruç nefsi alçaltma, ona eziyet etme olarak yer almış. Mukim olsun, misafir olsun, oruçlunun hiçbir şey yapmayacağı belirtilmiştir. İslam bütün lüzumsuz kayıt ve hükümleri kaldırarak orucu nefse işkence etmekten ve ceza olmaktan çıkarmış, Allah'a yaklaşma vesilesi olan bir ibadet kılmıştır. İslam akıl bali olan her Müslüman için istisnalar bir yana orucu mecburi kılmış, insanın gücünün dışında kalan, nefse eza verecek şeylerle mükellef tutacak hükümler koymamış. Sahurun geciktirilmesini müstahap saymış, sahura kalkmayı, iftarda acele etmeyi sünnet kılmış. Gece ve gündüz uyumayı, istirahat etmeyi mübah addetmiş, sanatla, ticaretle ve faydalı işlerle uğraşmayı serbest bırakmıştır. İslam dışındaki dinlerin çoğunda oruç güneş aylarıyla hesap edildiği için belirli bir mevsimde donup kalmasını gerektirmiş. Matematik hesaplara, astronomik bilgilere ve bir takvimin yapılmasına ihtiyaç hissettirmiştir. İslam'da oruç hilale bağlanmış, kameri aylar esas alınmış ve bundan dolayı en az 45 yıl yaşayan insan her mevsimde oruç tutmanın zevkini tadabilmiştir. C. Zekat. İslam'ın 5 şartından biri olan zekat, Kur'an'da genel olarak namazla birlikte zikredilir. Kelime olarak zekat, artma, çoğalma, temizleme anlamına gelir. Terim olarak İslam'da nisaba malik olan bir Müslümanın malının belirli bir kısmını fakirlere veya ihtiyaç sahiplerine vermesidir. İslam'daki zekatın bir benzerine hiçbir dinde rastlanmaz. Zekatın hem ibadet olarak uhrevi yönü hem de sosyal ve iktisadi bir sistem olarak dünyevi bir yönü vardır. Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında İslam'daki zekat benzeri mecburi bir ibadet sistemi bulmak zordur. Ancak ahlaki ve ruhi yönelmelerden öteye geçmeyen genel mahiyette bazı tavsiyeler serpiştirilmiş olarak bulunur. Kimlere hangi maldan ve ne kadar olduğuna dair bir şey çıkarılamaz. Halbuki İslam'da Kur'an, hadis ve fıkıh kitaplarında açık olarak belirtilmiştir. Hristiyanlar tarafından hazırlanmış Fransızca bazı lügat ve ansiklopedilerde zekat karşılığı kelimeye yaraslanmamakta veya mecburi sadaka kelimesi altında sadece İslam'daki zekat ele alınmaktadır. Bazı araştırıcılar Yahudilerde zekat mallarının Beyt-i Mukaddes'in zekat sandığına verildiğini, onda biri veraset yoluyla haham olan Harun soyundan kabul edilen Levilere takdim edildiğini, 60'ta biri diğer dini makam sahiplerine ayrıldığını ve çok az miktarı da Beyt-i Mukaddes'i, Beyt-i Miktaş Süleyman Mabedi ziyarete gelenlerin ağırlanmalarına harcandığını belirtmektedirler. Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceklerine, ana babaya yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunacaklarına, insanlara iyi söz söyleyeceklerine, namazı dosdoğru kılıp zekat vereceklerine dair söz aldığını, çok azı hariç yüz çevirdiklerini beyan etmektedir. Bakınız Bakara 83. Yahudiler kendilerine vazifelerini hatırlatanları, üzerlerine farz kılınmış olan zekat ve sadakaların verilmesini isteyenleri terslemiş, bazen de kovmuşlardır. Allah'a fakirlik isnat etmiş, Allah'a zorla almak suçlamalarında bulunmuşlardır. Gerçekten Allah fakirdir, biz zenginleriz. Ali İmran 181. Bazen de Allah'ın eli bağlıdır. Maide 64. Demişlerdir. Kur'an, Yahudi ve Hristiyanlara bildirilen hükümlerin gerçeğini de ortaya koymakta ve Müslümanlara şu hususu hatırlatmaktadır. Ey iman edenler! Hahamların ve rahiplerin çoğu insanların mallarını batıl sebeplerle yerler. Onları Allah yolundan men ederler. Altın ve gümüşü yığıp da Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azap ile müjdele. Tevbe 34. Yukarıda belirtilen ayetlerden Yahudilere ve Hristiyanlara zekat ve sadakanın emredildiği, ancak onların buna uymadıkları anlaşılmaktadır. Bugün Yahudilerde olduğu gibi Hristiyanlarda da farz olan bir zekata açık olarak rastlamak mümkün değildir. Hristiyan kilisesi oruç günlerinde yemediklerini başkalarıyla bölüşmeyi mensuplarına tavsiye etmekte ve bunu da herkesin vicdanına bırakmaktadır. D. Hac. Hac genel olarak dini mecburiyet veya mucize elde etmek gayesiyle kutsal bir yere doğru gerçekleştirilen yolculuktur. Tarihin her döneminde büyük saygı duyulan bu yerlere doğru yolculuk yapıldığının izine rastlanmaktadır. Hac olayı dini antropolojinin temel konularından biridir. Dini akt olarak hac övgülü bir karakter taşımaktadır. Hac bir kurtuluş vasıtası, temizleme vesilesi ve bir ibadet törenidir. Haccın insan hayatında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Hemen hemen her dinden insanların gidip ziyaret ettiği mukaddes yerler bulunmaktadır. Bu yerlerin ziyaret edilmesi teşvik edilmekte, bunun içinde bir takım şartlar ve hükümler konulmaktadır. İnsan daima tazim edeceği ve yaklaşmak konusundaki isteğini tatmin edeceği, aşkını söndürebileceği, arzularını yönelteceği ve gözüyle görebileceği bir şey aramaktadır. Aynı şekilde günahlarını affettirebilmek, hatalarını bağışlattırabilmek için uzun ve yorucu bir işi, meşguliyeti de arzulamaktadır. Bunun yanında insan her zaman din kardeşleriyle ve manevi bağlarla bağlı bulunduğu kimselerle bir araya gelebileceği büyük toplantılara da ihtiyaç duymuştur. Bundan dolayı tarihin her döneminde insanlar Allah'a ve inandıkları kutsal varlıklara ibadet etmek ve kurban kesmek için büyük toplantılar yapmışlardır. Zaten Allah Hac suresi 34. ayette bunu şöyle belirtmektedir. Biz her ümmete ibadet mahiyetinde kurban kesmeyi meşru kıldık. Tarihi eserler ve arkeolojik kazılar geçmiş topluluklarda da bu çeşit toplantı ve ibadetlerin bulunduğunu göstermektedir. Tarih de aynı hususta bilgi sunmaktadır. Eski dinlerin toplantı ve ibadetlerinin tam olarak nasıl olduğunu, zamanını, hükmünü ve kurallarını ortaya koymak oldukça zordur. Bunun için ilahi menşeli dinlerden başlayarak dünyada mevcut olan dinlerdeki hac ibadetine göz atmak uygun olacaktır. D.A. Yahudilikte hac. Yahudilikte hac Beyt-i Mukaddes'e, Beta Miktaş, Süleyman Mabedi yapılmaktadır. Hac Şavvat, Gül Bayramı, Pesah, Mayasız Ekmek, Fısıh ve Kipur, Kefaret, Günah Çıkarma bayramlarında yapılmaktadır. Bu hac küçükler, körler, kadınlar, akıl ve beden hastalıkları olanlar hariç her Yahudi'ye farzdır. Yahudilik ibadeti yerine getirecek herkesin beraberinde Tanrı'ya sunacağı bir takdime götürmesini gerekli kılmıştır. Kadın ve çocuklar hariç tutulmuş olmasına rağmen birçok kadın kocaları çocuklarda ebeveynleriyle hac edebilmektedirler. Bu ziyarette büyük sayıda kurbanlar kesilmekte ve derileri de karşılıksız olarak hacıların hizmetinde bulunanlara verilmektedir. Yahudi kutsal mabedinin Romalılar tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra M.S. 70 bir müddet oraya bağlı ibadetler yapılamamış ve kurbanlar sunulamamıştır. Mabedin yıkılmasından sonra geriye kalan batı duvarı, ağlama duvarı Hakotel Ha-Mavravi olarak görülmüş ve ziyaret edilmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesiyle Yahudiler hac etme serbestliğine kavuşmuş, 1492 yılında İspanya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Yahudilerden hac için Kudüs'e gidenlerin sayısında artışlar olmuştur. Yahudilerde meşhur olan kral, peygamber ve veli kimselerin kabirlerinin ziyaret edilmesi de yaygındır. Siyon Dağı'nda Hazreti Davud'un mezarı, Karmel Dağı'nda İlyas mağaraları, Meymonides'in mezarı, Haham Meir ve Talmudik önemli olan diğer yerler. Yahudiler Süleyman Mabedi'nin batı duvarının karşısında 17 Temmuz akşamından 19 Ağustos'a kadar 23 gün devamlı toplanmakta ve bu ibadeti yerine getirmektedir. Belirtilen bu yerlerin dışında Yahudilerin çeşitli ülkelerde ziyaret ettikleri kabirler ve mahalli ziyaret yerleri de bulunmaktadır. DB Hristiyanlıkta hac. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın yaşadığı ve hatıralarının bulunduğu yerler ile ilk Hristiyan azizlerinin mezarları hac yerleridir. Hazreti İsa'nın doğduğu Betlehem, Beytlahim en büyük saygı gören hac yerlerinden biridir. İsa'nın yaşadığı yerler ile Kudüs'ten sonra Roma en çok ziyaret edilen yerlerden olmuştur. Kudüs'ten sonra Roma'nın hac merkezi olması Petrus ve Paulus'un mezarlarının orada bulunmasından kaynaklanmıştır. Bu gelenek yerleşip yaygınlaştıktan sonra Roma'ya ziyaret hiç eksik olmamıştır. Hac gayesiyle Roma'ya böylece akın edilmesi, bütün yollar Roma'ya çıkar atasözüne konu olmuştur. Günümüzde Hristiyan hac yerlerinde bazı değişiklikler olmuş, yeni yeni ve mahalli ziyaret yerleri ortaya çıkmıştır. D.C. Hinduizm'de hac. Hindistan'da ziyaret edilen 7 kutsal yer bulunmaktadır. Himalaya'nın yüksek tepeleri, Ganj ve Jamna nehrinin kıyıları, Vrindavan ve bilhassa 2000 tapınağın bulunduğu Benares bunlardandır. Bu kutsal yerlere yapılan ziyaretler, hac seferleri Hinduların hayatında önemli rol oynamaktadır. D.D. Budizm'de hac. Sadık Budistler için Buda'nın hayatının geçtiği ve hatıralarını taşıyan yerler kutsal ziyaret yerleridir. Budistlerin hac yerleri şunlardır. 1. Buda'nın Nepal'deki doğum yeri olan Lumbini. 2. Buda'nın altında ilhama kavuştuğu Bodhi ağacıyla Bodh Gaya. 3. Buda'nın Nirvana'ya ulaştıktan sonra ilk vaazını verdiği Benares yakınındaki Sarnath Geyik Parkı. 4. Buda'nın öldüğü Uttar Pradesh şehri Ganj'da kutsal yerlerdendir. Ayrıca Buda'nın kutsal eşyalarının bulunduğu stupalar ziyaret yerleridir. Rivayete göre 84 bin stupa vardır. Ancak bütün Budist gruplar hacca aynı önemi vermezler. Bunun yanında her Budist memlekette kutsal hac yerleri bulunmaktadır. Mesela Tibet'te Lhasa, Samye, Gaden, Tassilimpo, Sera. Bugün Hindistan'da ise şu yerlerdir. Benares yakınında Sarnath, Bodh Gaya, Ajanta, Sanehi ve eski stupalar. Bu yerler Buda'ya ait tapınmada önemli bir yer tutar. Bu kutsal yerlerde bayramlar yapılır, panayırlar kurulur. D.E. Cainizm'de hac. Ziyaret edilen çok yer bulunmaktadır. Hindistan'da Budizm, Cainizm ve Hinduizm'de mabetler ve mukaddes yerler çoktur. Oraların büyük şerefe ve özel kutsallığa sahip olduğuna inanılmaktadır. Dini önderlerin oralarda hakikate ulaştığı, bazı ilahların oralarda özel olarak tecelli ettiği inancı bulunmaktadır. Bu yerlerde dini havaya bürünen bayramlar ve panayırlar yapılmaktadır. Kutsal yerlerin büyük çoğunluğu Ganj Nehri kıyısında bulunduğundan, Ganj Nehri'nde yıkanmanın da büyük bir fazilet sayıldığından kalabalıklar halinde buralarda toplanılmaktadır. Bu toplantıların bazısı senede bir, bazısı birkaç defa ve bazısı da Ganj'la Jamna nehrinin birleştiği yerde olduğu gibi 12 yılda bir yapılmaktadır. D.F. İslam'da hac ve değerlendirme. İslam'da hac Mekke'ye yapılmaktadır. Hac edilmeye en layık yerde Beytullah'tır, Kabe. Orada açık ayetler vardır. Burası ilahi menşeli üç dinde de kabul edilen Hazreti İbrahim'in hatırasını taşımaktadır. Bunun dışında Müslüman tarafından mukaddes kabul edilip ziyaret edilen Medine, Kudüs gibi yerler de vardır. Ancak bunlar haccın rükünlerinden değildir. İslam hayalde mücerretliği, düşüncede yüceliği, irade ve niyette temizliği, amel ve tatbikatta ihlası, Allah'tan başkasıyla alakayı kesmeyi isteyen bir dindir. Diğer din mensuplarında olduğu gibi Yahudi ve Hristiyanlar hac ve ziyarette aşırı gitmişlerdir. Ziyaret yerlerine verdikleri önem, oraları takdis etmeleri, bu yerlerin uğrunda kat ettikleri uzun ve meşakkatli yolculuklar, onların duygu ve düşüncelerine hakim olmuş, takdis ve tazimde haddi aşıp şirke düşmüş ve Allah'tan başkalarına tapmalarına yol açmıştır. Hazreti Muhammed bu gibi aşırı davranış ve adetlere karşı tepki göstermiş, böyle adetlerin ümmetine sirayet etmesinden endişe duymuş, kendi kabrinin her türlü şirk ve tapınmadan uzak kalması için gayret göstermiştir. Bu endişeler son hastalığında bile onu meşgul etmiştir. Buna sebep de Yahudi ve Hristiyanlardaki mezar ve türbelere tapınma fitnesinden ümmetini korumak istemesidir. Hazreti Muhammed, Yahudi ve Hristiyanların peygamberlerinin, azizlerinin mezarlarını secde yeri yaptıklarını belirterek, kendi kabrinin tapınılan bir yer yapılmamasını istemiştir. Bakınız Buhari, Tecrid-i Sarih tercümesi Ank, 1972 11 bölü 367-381. 2. Dinlerde mabet. Kur'an'ın temiz elbiselerle girilmesini istediği mabet, genel olarak bir uluhiyete, yüce bir varlığa saygı göstermek için yapılmış önemli yapıdır. Özel olarak mabet, Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmek için insanların bir araya geldikleri yerdir. Din deyince akla o dine inanan insanların yerine getireceği görevler ve bu görevlerin ifa edileceği mabetler gelmektedir. Her din insanların bir araya gelip ibadet edecekleri, kendi aralarında toplanabilecekleri yer meselesini ortaya çıkarmıştır. Hemen hemen bütün dinler ilk ortaya çıkıp yayılmaya başladığı sıralarda belirli bir toplantı yerine sahip olmamıştır. Bir araya gelmeler inananlardan birinin evinde veya müsait bir yerde olmuştur. Zamanla mensuplarının sayısında artış olunca umuma şamil yerler ortaya çıkmıştır. Yeryüzünde ilk mabedin Hazreti Adem ile başladığı ileri sürülmekte, Kur'an bu yerin Allah'ın evi Kabe olduğunu belirtmektedir. Dünyada meşhur olan bütün peygamberlerce hürmet gören bu makam, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ile yüceltilmiş, sonunda putlardan tamamen temizlenerek asıl gayesine hizmet etmesi Hazreti Muhammed ile gerçekleşmiştir. Yahudi kutsal kitabında Tanah, Allah'ın Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a Allah için bir mezbah yapmayı emrettiği, onların da bu emri yerine getirdikleri, Hazreti Yakub'un yaptığı yerin adını El-Beytel koyduğu, Tanrı'nın evinin istenilen bir şekilde mabet olarak Hazreti Süleyman tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Kur'an'da Kabe'nin yüceliği, fazileti ve hac edilmesi dışında bir bilgiye rastlanmamaktadır. Fakat Tanah'ta Süleyman Mabedi'nin Beta Miktaş yapılışı, eni, boyu, yüksekliği ve diğer teferruat yer almaktadır. Kutsal iki kitapla belirtilen bu mabetler sonrakilere model olmuştur. O dinin mensupları arttıkça mabetler de çoğalmıştır. Yeryüzündeki mabetleri iki kısma ayırabiliriz. 1. Allah tarafından yapılması emredilen mabetler, Kabe ve Yahudi kutsal kitabındaki bilgilere göre Süleyman Mabedi. 2. Sonradan ortaya çıkan mabetler. Her dinin veya her toplumun kendine mahsus ibadet yerleri, mabetleri vardır. Her mabet o dinin muhtevasına göre şekillenmekte, ya asli görevini yani Allah'ın evi vazifesini ifa etmekte, ya bir toplanma yeri, Tanrı'nın bulunduğu yer, fonksiyonunu icra etmekte, ya da sadece dini liderlerin heykellerinin bulunduğu yer, putevi hüviyetini taşımaktadır. Aşağıda bugün yeryüzünde mevcut olan dinlerden bazılarındaki mabetler hakkında bilgi verilecektir. A. İslam'da mabet, mescit, cami. İslam'da ibadet yeri cami veya mescittir. Cami bir yere toplayıcı ve bir araya getirici anlamındadır. İslam'da cami ile eş anlamda olan mescit, dik durmak, eğilmek, baş eğmek, alnı yere koymak gibi anlamlara gelen bir mekan ismidir. Mescit kelimesi Kur'an'da Mescidul Haram, Mescidul Aksa için kullanılmıştır. İslam'dan önce mukaddes bir türbe de Tanrı'ya adanmış ve içinde Tanrı'ya dua edilen ibadet yerleri de mescit ile ifade edilmiştir. Şu ayette umumi anlamda kullanılmıştır. Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savmamış olsaydı, herhalde manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah ismi çokça anılan mescitler yıkılıp yok olurdu. Haç 40. Mekke'de ilk Müslüman cemaatin hususi bir ibadet yeri yoktur. Peygamber Ali ve en eski arkadaşlarıyla birlikte Mekke'nin dar sokaklarında gizlice namaz kılmaktaydı. Hazreti Muhammed umumiyetle bazen Kabe civarında, bazen kendi evinde tek başına namaz kılmıştır. İslami hükümler esas olarak bir ibadetgahın mevcudiyetini zaruri kılmıştır. Allah nazarında her yer birdir ve namaz vasıtasıyla Allah'ın huzurunda secdeye varmak her yerde mümkündür. Hazreti Muhammed bütün dünyayı bir mescit olarak tanıdığını belirtmiş, bunun yanında namaz zamanı geldiğinde namazın kılınmasını ve bir mescitte kılınmasını istemiştir. Mescit daha başlangıçta cemaat halinde ibadet için kullanılmıştır. Cemaat arttıkça mescit, cemaatin dini ve siyasi merkezi haline gelmiştir. Cami, müminlerin namaz kılmak için peygamberlerin etrafında toplandıkları yer olmuştur. Peygamber orada müminleri Allah'a itaate davet etmiş, Müslümanların dini ve siyasi meselelerini halletmiştir. İslam'da ibadet yeri mescit ile başlamıştır. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi. Medine Mescidi, İslam'daki camilerin umumi şekline örnek olmuş, ibadet yeri vasfı ağırlık kazanmıştır. Bu ilk mescitler Müslümanların çoğaldığı, İslam'ın yayıldığı yerlerde yenileriyle takviye edilmiş ve büyük camiler ortaya çıkmıştır. Bu camiler İslam'ın işareti, o bölgenin Müslüman olduğunun delili olmuştur. Müslüman olan toplum İslami duygusunu camilere yansıtmış, işlemeleriyle, yapı tarzıyla ona verdiği önemi göstermiş, fethettiği yerlerde camileri vücuda getirmiştir. Zamanla millet mabetlerle bir ve aynı sayılır hale gelmiştir. Böyle mabetlerin inşası dini sevap vesilesi olmuş ve hayırda yarış başlamıştır. Hatta Türk şairlerinin, düşünürlerinin şiirlerine, milli marşlarına konu olmuştur. Yahya Kemal Süleymaniye'de bayram sabahı şiirinde, "Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum." Mehmet Akif Ersoy'da, "Değmesin mabedimin göğsüne namehrem eli, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli." diyerek mabede verilen önemi en iyi şekilde göstermişlerdir. B. Yahudilerde mabet. Yahudilerde mabet önemli bir yere sahiptir. Mabet, Yahudilerin dini merkezi olmuştur. Yıllarca kendilerini mabetle bir ve aynı gören Yahudiler, Babil sürgünü, M.Ö. 586 dönüşü, mabedi yeniden yapmış ve M.Ö. 70'te yakılıp yıkılıp yok edilmesinden sonra hep onun hayaliyle onu yeniden ihya etmenin ülküsüyle yaşamışlardır. Bu mabet Yahudilerin gönlünde taht kurmuştur. Yahudiler Beyt HaMiktaş denilen Süleyman mabedine bağlı olarak yaptıkları ibadetleri kurban gibi bir müddet yapamamışlardır. Sonraları bu mabet örnek alınarak gittikleri yerlerde ibadet yeri olarak Beyt HaKnesset, sinagog havra vücuda getirmişlerdir. Sinagog Yahudilerin toplanma yeridir. Kudüs mabedinden uzakta kaldıkları sürece ibadetlerini yerine getirecekleri, ahit sandığını muhafaza edecekleri yer olarak büyük mabet modeli sinagoglar inşa etmişlerdir. Buralarda ibadetler, dualar yerine getirilmekte ve kutsal kitap okunmaktadır. Mabetler Yahudilikte Ahdi Atik'in, Tanah, sembolü İsrail'in gerçek tanrısı, Tanrı'nın görünmez varlığın bulunduğu yerdir, Tanrı'nın evidir. Yahudiler için Süleyman Mabedi'nde bir tanrı ile bir mabet aynı övgüde birleşmiştir. Her yıl çok sayıda Yahudi Süleyman Mabedi'ni ziyaret etmekte, mecburi dualarını yerine getirmektedir. Batı duvarı, ağlama duvarı önünde geleneklerini sürdürmektedir. Sinagog, Beyt HaKnesset, ibadet yapılması, kutsal kitapların okunması ve dini emirlerin öğrenilmesi için Yahudi cemaatinin toplandığı yapıyı ifade eder. Toplanmalar Şabbat günü ve günde 3 defa olur. Bu sinagoglarda yapılan ibadetlerde kurbanlar yer almaz. Kurbanlar ancak Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nde icra edilebilir. Sinagogda Tevrat özel bir dolapta saklanır. Törende okunur ve dua edilir. Sinagogdaki tören son derece sadedir. 12 yaşını bir ay geçmiş 10 erkekle sinagogda ibadet yapılır. Kadınlar ibadete katılamaz ve erkeklerle bir arada olamazlar. Kadınların yeri ya arkada ya perde veya kafesle kapatılmış yan taraflardadır. Bugün din Yahudilerin tek devleti olan İsrail'in temelidir. İsrail bir bakıma dini devlettir. Hastanelerde her yapılan mahallede muhakkak bir mabet, Beit HaKnesset vardır. Her üniversitenin de bir mabedi bulunmaktadır. İslam'daki cami disiplini Yahudi mabetlerinde yoktur. Halk sohbet içinde buraya gelmektedir.